Soru: Kur'an'da kalbe yapılan vurgu, akla yapılan vurgudan daha fazladır. Niçin? Cevap: Gerek Kur'an'da, gerekse tasavvufi anlayışta kalp, iman, sevgi ve ilginin merkezidir. İman, kalbe yerleşen ve orada gerçekleşen bir tasdik olayıdır. Bu yüzden hem Kur'an'da hem tasavvuf literatüründe kalp, akıldan öncedir. Hatta bu yüzden tasavvuf erbabı için ilk devirlerden itibaren erbab-ı kulüp ve ehli kalp gibi tabirler kullanılır. Hayatın merkezine insanı, insanın merkezine de kalbi koymuş yüce yaratan. Kalp, insan hayatının rotasını belirleyen pusula ve yol gösterici konumundadır. Kalp deyince sadece kalbi sanavberi denilen ve çam kozalağını andıran et parçasını kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ruhun fonksiyonlarından biri olan kalptir. O ilahi, Rabbani bir latifedir. Farsça'da dil kelimesiyle ifade edilen kalbin Türkçedeki karşılığı gönüldür. Akıl Kur'an'da isim olarak geçmez. Fiil olaraksa 50'ye yakın yerde geçer. Akıl ruhta madeni, dimağda ise şuası bulunan manevi bir nur diye tanımlanır. Kalpse insanın sevmesini, kabul veya reddetmesini, bir işe karşı azimli veya gevşek davranmasını sağlayan tarafıdır. Akıl, duygularla eşyayı tanımda idrak ve algılamaya yarayan sınırlı bir vasıtadır. Kalpse Allah nezdindeki hakikati sezen, keşfeden ve kabul ile teslim olandır. Soru: Tasavvufta neden akıl değil de kalp öndedir? Cevap: Çünkü hayatı anlamlı kılan kalbin yönelişleridir. Kalbin meyli neye ise insan hayatı oraya akmaktadır. Bu yüzden tasavvufta kalp akıldan öndedir. Kalpte irade olmadığından bir şeye rapt edilmesi gerekmektedir. Kalbin rapt edilmesi, yaratılış sırrının kavratılması demektir. Böylece kalp selim olur. Akıl, ahmaklığın zıttı, bir şeyi algılamak ya da bir şeyi bağlamak ve engellemek gibi anlamlar taşır. Bağlamak manasından yola çıkarak Hazreti Mevlana aklın insanı demirin gemiyi bağladığı gibi sabitlediğini söyler ve şöyle der: Akılsız kişileri her türlü yel alıp gider. Çünkü onların güçleri sağlam değildir. Kötü ve hayırsız adam lengersiz, demirlenmemiş gemi gibidir. Ne demir atmıştır, ne de yere bağlıdır. Böyle bir gemi deli rüzgarlardan kurtulmaz ki. Akıllıya emniyet ve huzur veren akıl lengeridir. Öyleyse sen de akıllılardan bir lenger, gemi çapası dilen de kendini akıl demiriyle bağla. İnsan o cömertlik denizinin inci hazinesinden akıl, fikir kazanırsa onların yardımıyla gönül, marifet elde eder, gönüllükten çıkar, yücelir ve gözler de nurlanır. Aslında insani fonksiyonların tamamı ruh menşeilidir ve onun değişik tezahürleri sayılabilir. Böylece tevhidi bir yaklaşımla hepsinin kaynağı ruhtur. Ruh bedene girip nuru perdelenince nefis, bedenden tecerrütle nuru ortaya çıkınca akıl, hakkı ve sıfatları bilmesi itibariyle kalp, hakka yönelip tekrar kuts alemine kanat açınca yine ruh adıyla anılmaya başlar. Soru: Dini ve tasavvufi hayatta duygu mu, bilgi mi daha öndedir? Cevap: Dini ve tasavvufi hayatta duyguyla bilgi birbirini besleyen şeyler olarak görülür. Zihindeki bilgilerin kalpteki duygularla buluşması tasavvufi manada marifet ve irfanı doğurur. Bu açıdan ibadetlerin manevi ve hikmetleri ve sırları bilgi olarak öğrenildikçe ibadetleri daha derin bir duyguyla yapma arzusu uyanır. İbadetlerin veçle yapılması da duyguyu besler. Tasavvufta bilmek, bulmak ve olmak kavramlarının ilmel yakîn, yakînen bilme, aynel yakîn, yakînen görme ve hakkal yakîn, yakînin hakikatine erme ile irtibatı vardır. Bugün empatiye açık duygusal zekanın tasavvuftaki kalbi duyuş ve hissedişle irtibatı olduğu söylenebilir. Soru: tasavvufi kaynaklarda zaman zaman hayret vadisi ve hayret makamı diye bir kavram geçmektedir. Nedir bu hayret makamı? Cevap: İnsan çevreyi duyu organlarıyla görüp, akıl ve kalple yorumlayarak algılar. Ancak insan için her şeyi görmek ve algılamak da mümkün değildir. Nitekim göz kendini bile göremediği gibi, akıl da bizzat kendini tanıyamaz. Hal böyle olunca, yaratanını tanıması nasıl mümkün olsun? İşte burada insanın kendini aşıp, duyu organlarının ötesine geçerek müteal olana ulaşması gerekmektedir. Allah'ı tanımak, yakini manada olduğu zaman o marifeti de aşarak hayret adı verilen bir noktaya ulaşır. Hayret, marifete muktedir olamadığını anlayıp şaşkına dönmektir. Yakınlık arttıkça hayranlık da artar. Nitekim güneşe yakınlık kazanan onun güç ve enerjisini, varlık ve insanlık için önemini kavrayan ona hayran olur. Hak Teâlâ Hazretlerine de onun sıfat, isim ve tecelliyle sonsuz lütuf ve nimetlerini görerek yakini bir marifet kesbedenin varacağı yer hayret vadisidir. Hayretin iki derecesi vardır. İlk derecesi kulun şükrünü Allah'ın nimetlerine denk bulamamasından doğar. Çünkü şükür de bir nimettir. İkinci hayretse vahdet deryasının sonsuzluklarında ilahi kudretin azamet ve heybeti karşısında şaşkına dönüp hayran olmaktır. Hayret vadisi ve makamı, aklın bu konuda aciz olduğunu kavramasıdır. Nitekim Mevlana ne güzel söylemiştir: "Ey hak yolcusu, sen aklı, zekayı sat da hayranlığı al. Çünkü zeki olmak, bir konuda fikir yürütmekten ibarettir. Halbuki hayranlık, hakkın sanatına, kudretine şaşırıp kalmaktır." Hazreti Nuh'un oğlu da fikir yürütmüştü. Akıl ve zeka sana kibir ve gurur verir. Aptal ol da gönlün düzelsin. Aklı dostun aşkında kurban et. Çünkü bütün akıllar dostun bulunduğu taraftadır. Çünkü ruhların da, akılların da çıkış yeri haktır. Bu sebeple aklı hakkın aşkında kurban etmek gerekir. Soru: bir mürşide intisap eden kimse, gassal ölü yıkayıcı önünde meyyit, ölü gibi teslim olacak deniliyor. Bu doğru mu? Cevap: Şeyh ile mürit arasındaki ilkeleri düzenleyen sadece sevgidir. Bu yüzden aralarındaki sevginin boyutunu göstermek üzere teslimiyet için gassal önünde meyyit tabiri kullanılmıştır. Bu teslimiyet biraz karakter yapısıyla alakalı bir olay olarak görünmektedir. Mesela ashab-ı kiram arasında Hazreti Ebu Bekir gibi her konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itirazsız teslim olan sahabiler olduğu gibi, Hazreti Ömer gibi kafasının yatmadığı meselelerde hemen itiraz edip fikrini söyleme cesaretini gösterenler de vardır. Ebu Bekir Miraç olayında, "Bunları Muhammed söylüyorsa mutlaka doğrudur" ve Hudeybiye'de anlaşmanın imzalanmasına karşı çıkan sahabilere, "Siz ne yapıyorsunuz? O Allah'ın peygamberi ve vahiy alıyor" diyerek teslimiyetin şahika örneklerini göstermiştir. Hudeybiye'de Ömer ise, "Biz bu zillete nasıl razı oluyoruz?" diyerek tepki göstermişti. Fakat her ikisi de konumlarından bir şey kaybetmemiştir. Ne teslimiyeti Hazreti Ebu Bekir'e, ne karşı çıkışı Hazreti Ömer'e bir zarar vermiştir. Demek ki bu iş bir meşrep ve mizaç meselesidir. Bizim naslarımızda kayıtsız şartsız bir kimseye tabi olmamızı emreden bir hüküm olmadığı gibi, sevgiyle tabi olmayı yasaklayan bir hüküm de yoktur. Diğer taraftan mürit her konuda değil ama tasavvufi eğitim ve evradın miktarı gibi konularda mürşidini bir hekim gibi görmeli ve ona her hususta teslim olmalıdır. Gassal önünde meyyit gibi sözünden maksat bu olsa gerektir. Yoksa bu sözü her konuya genellemek uygun düşmez. Soru: İstismara açık görünen bağlılığın ölçüsü ne olmalıdır? Sadece uhrevi işlerde mi yoksa dünyevi işlerde de olmalı mıdır? Cevap: Anadolu'da da başka yerlerde de teslimiyet anlayışını istismar ederek saf Müslümanları kandıranlar çoktur. Tasavvuftaki teslimiyet, acem kılıcı gibi iki tarafı keskin bir şeydir. İyiye kullanılabileceği gibi şerre de kullanılabilir. Burada sorumluluk meydanı boş bırakan Müslümanlarındır. Teslimiyet istidadında olan insanların bu kabiliyetlerini istismar etmeden hayra kanalize edecek insanlar bulunmazsa onları kendi menfaatlerine kanalize edenler bulunacaktır. Biz diyelim ki teslimiyeti reddettik. Teslimiyet diye bir şey yoktur dedik. Bu istismarcılar huylarından, teslimiyete yatkın insanlar da bu özelliklerinden vaz mı geçecekler? Bu mümkün olmadığına göre, hastalık halkın ilim ve irfan seviyesiyle alakalıdır. Teslimiyetle değil, piyasada liyakatsiz kimselerin kol gezmelerine fırsat verilmemelidir. Teslimiyet, kalbi bağ sonucu insanoğlunda oluşan aynileşme arzusunun tabii bir sonucudur. Hiç kimse bir diğerini silahla teslim almadığına göre, insanları teslimiyete götüren şey karaktere duyulan hayranlıktır. İnsanlar dehayı takdir ederler ama karakter sahibi ve kendilerine yakın yapıda gördükleri kimselerin ardından teslimiyetle giderler. Bu tabii bir hadisedir. Mecrasında aktığı zaman problem yoktur. Problem bu teslimiyet mecrasını şahsi menfaatlere kanalize etmektedir. Bundan kurtulmanın yolu, insanlara doğruları öğretmek, yanlışlarından sakınmayı sağlayacak bilgilenmeyi sağlamaktır. Bağlılığı dünyevi ve uhrevi diye ayırmak, hayatımıza giren sekülerizmin sonucudur. Dini ve İslami bakımdan insan hayatının her boyutu uhrevi sonuçlar doğuracak özelliğe sahiptir. Bu bakımdan teslimiyet ve aynileşme için dünyevi ve uhrevi bir ayrım yapılması uygun düşmez. Soru: Müridin şeyhine kayıtsız şartsız teslimiyeti nedir? Oysa Kur'an'daki teslimiyet ayetlerini araştırdığımızda hepsinde teslimiyetin Allah'a olacağı zikredilmektedir. Kişi Allah ve din dışında başka din ve şahıslara teslim olabilir mi? Cevap: Teslimiyet sevgiye dayalı bir itaat işidir diye belirtmiştik. Kayıtsız şartsız teslimiyet denilince, mürşidin uyarlarına tenkitçi bir nazarla bakmadan, evham ve vesveselere düşmeden bunların benim manevi hayatıma faydası olur diye söylenenlere uymak anlaşılır. Doktora giden bir hasta, doktoruna ne kadar güvenir, onun hastalığını tedavi edeceğine ne kadar inanırsa o kadar çabuk iyileşir. Müspet anlamda bir ön yargının faydası vardır. Şeyhe teslimiyet, ashabın Allah Resulüne teslimiyet ve güveni gibi müridin mürşidinin söylediklerine inanmasıdır. İnsanın güvenip inanmadığı kişinin sözünü tutması mümkün değildir. Ayrıca ayette Allah'a, Resulüne ve sizden olan ülül emre itaat edin buyurulmaktadır. Mürşid, müridi için manevi ve uhrevi konularda ülül emirdir. Böyle olunca müridin mürşidine bu anlamda teslimiyetle bağlanışının şeriatla çatışır bir yanı yoktur. Şeyh diye ortaya çıkan bozuk düşünceli insanlara karşı yapıldığında kötü neticeler verir diye teslimiyeti büsbütün reddetmemek gerekir. Soru: Vecd ve cezbe nedir? Cevap: Vecd, hüznü gerektiren keder, aşk ve iştiyak sarhoşluğu içinde kendinden geçmek ve yüksek heyecan demektir. Hakkın binbir tecellisini müşahede eden kimsenin muhabbet sonucu içinin ferahlaması ve halin verdiği zevkle kendinden geçmesidir. Hakiki veçt, ileri derecedeki Allah sevgisi, irade sağlamlığı ve Allah aşkından meydana gelir. Kur'an okurken vecde gelmeyip başka şeylerle vecde gelenler, Hakk'a değil, halka tutkun sayılmıştır. Çünkü Kur'an, Rablerinden korkanların kendisini derileri ürpererek veçle okuyacaklarını haber vermektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hayatında veçt halinin örnekleri pek çoktur. Nitekim Abdullah bin Mesud bir gün kendisine Kur'an okurken, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, seni de onların üzerine şahit tuttuğumuz zaman halleri ne olacak?" ayetine geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri doldu ve "Yeter ya Abdullah" diyerek okumasını durdurdu. Cezbe, çekmek ve çekiş demektir. Hakkın kulu kendi canibine çekmesidir. Cezbe, Allah'ın kula bir ihsanı olduğundan kulun elinde değildir. Allah'ın sevdiği kulunun kalbinden perdeyi kaldırıp çalışma ve gayreti olmadan yakın nuruyla kolayca manevi makamlara yükseltmesidir. Böyle bir cezbe, kulda istikamet arzusu doğurarak bela ve musibetlere sabretme gücü kazandırır. Kul, ruhi cezbe ile hakikatin kaynağını bulur. Allah'ın dışındaki her şeyi unutarak kendinden geçer. Soru: Vecd ile cezbe birbirine yakın anlamlıdır. Vecd'de kulun gayretinin de payı vardır. Cezbe ise vecd'e göre daha güçlü ve tamamen Allah vergisidir. Kur'an'daki Allah dilediğini kendine çeker ayetiyle bazı kaynaklarda hadis olarak nakledilen Rahman olan Allah'ın kuluna cezbesi ins ve cinnin amellerine denktir rivayeti buna delil sayılır. Hakkın kulu çekmesi, cezbe, bu cezbeyle kulun Allah'a yönelmesi aşktır. Mutasavvıflara göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye giderken eniştesinin evinde duyduğu Kur'an sesiyle imana gelen Hazreti Ömer'in haliyle avlandığı bir sırada üç defa peş peşe hafiften duyduğu "Sen bunun için yaratılmadın" sesiyle sultanlığı bırakan İbrahim bin Ethem'in tevbesi cezbeye örnek sayılmıştır. Cezbe halk arasında aklın baştan gitmesi anlamında kullanılırsa da yanlıştır. Daha doğrusu cezbe başka, cinnet başkadır. Meczupla Mecnun da ayrı ayrı şeylerdir. Halk arasında sohbet, zikir ve sema meclislerinde kalbinde meydana gelen varidata dayanamayarak kendinden geçen, bağıran, gayri ihtiyari sıçrayıp nara atan kişilerin davranışlarına da cezbe adı verilmektedir. Aslında klasik kaynakların verdiği bilgilere göre bunlara cezbe yerine veçt denilmesi belki daha uygundur. Nara ve taşkınlık türü veçt ve cezbeler zaaf alameti olarak görülmüştür. Nasıl tazikli akan bir çeşmenin altına bir küçük fincan tutulduğunda su fincanın içine girmeden dışarı taşarsa, gönlü dar olanlara gelen varidat da öyle taşar ve veçt meydana gelir. Tazikle akan suyun altına tutulan büyük kazansa dolmadan taşmaz. Taştığında da dışarıya bıraktığı su daha nizami ve düzenlidir.